Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Bu hafta yine inşallah bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir kırılma dönemi yaşanıyor. Özellikle koronavirüs salgını sırasında Amerika'da hiç beklenmedik bir takım olaylarla karşı karşıya kalındı. İnsanlar hastanelerde yatak bulamadılar. Sokaklarda ölen insanlar oldu. Ve hala bu süreçte ilginç bir şekilde devam ediyor. Bununla beraber bir de siyahi bir Amerikalı George Floyd bir Amerikalı polis tarafından boynuna diziyle bastırılmak suretiyle 8 dakika 46 saniye bastırılmak suretiyle nefessiz kalarak öldü ve Amerika'da ciddi sokak eylemleri gerçekleştiriliyor. Talanlar yaşanıyor. Tıpkı bizim Gezi Parkı olaylarında Türkiye'de yaşanan olayların benzerleri yaşanıyor. İnsanlar dükkanları yağmalıyorlar. İlginç bir durum ve dönemle karşı karşıyayız. Bu hafta programımızda biraz Amerika'nın zencilere, siyahilere daha doğrusu, zenci kavramı çok hoş bir kavram değil, dilimize pelesenk oldu ama siyahilere yönelik kölelik faaliyetleri üzerinden kölelik konusunu masaya yatıracağız kıymetli hocamla birlikte. Kölelik meselesinin ne olduğunu, tarihçesini konuşacağız inşallah dilimiz döndüğünce. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Ben de hayırlı yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum.
Eyvallah hocam, uzun bir girizgah oldu. Kusura bakmayın lütfen.
Estağfurullah. Olur mu? Buyurun.
Şimdi kölelik deyince Amerika Birleşik Devletleri geliyor aklı. Amerika Birleşik Devletleri deyince de ben bu konuda biraz doluyum maalesef. Hemen Amerika ile ilgili bir takım bilgileri paylaşma ihtiyacı hissettim. Şuradan başlayalım isterseniz hocam. Kölelik meselesinin tarihçesini konuşacağız madem. İslam öncesinde kölelik hangi şartlarda başladı, nasıl başladı? Bunu konuşarak programımızı başlatmış olalım.
Tabii. Şimdi tabii batıdaki ya da batı dışı toplumlarındaki nefret, batıya bilhassa da Amerika'ya olan nefret sadece köleliğe indirgenemez. Yani o kadar çok şey var ki kölelik belki bunlardan bir tanesi. Sömürgecilik, kolonizasyon bunların hepsi çok çok önemli başlıklar. Ama belki kronolojik olarak biraz daha gidersek kölelik bunların kökeninde yatıyor. Bu bakımdan önemli. Ve siz de girizgahta bahsettiniz. Artık bugün Avrupa'da bile köle ticareti vesilesiyle ciddi servetler kazanmış insanların heykelleri yıkılıyor, kırılıyor, kırmızı kana boyanıyor. Dolayısıyla bu insanlık tarihinde çok utanç verici bir durum köle ticareti. Batı'nın tarihinde de bu bir kırmızı bir kan lekesi olarak duruyor. Şimdi köleliğin tarihine baktığımızda aslında çok klasik bir cümle olacak ama kölelik tarihi kadar çok eski bir kurum. Yani eski antik Mısır'da, antik Yunan'da, Roma'da bunları biz çok yaygın bir şekilde görüyoruz ama yani çok çok daha eskilere kadar dayandıran yorumlar var. Yani Hazreti Adem'in oğulları arasındaki ne diyelim anlaşmazlıklara kadar dayandıranları da görebilirsiniz. Ya da işte Orta Çağ Hristiyan filozoflarından Thomas Aquinas örneğin. Kölelik Hazreti Adem'in ilk günahının kaçınılmaz bir sonucudur der. Yani cennet bu yasak meyhanın yenmesinin bir sonucu olarak köleliğin ortaya çıktığını bile iddia edebiliyor. Evet. Ama genellikle bizim de farklı zaman zaman anlattığımız bir şey vardır. Bu genelde üç büyük dinin anlatılarında da vardır. Hazreti Nuh'un oğlu Ham, Sam ve Yafes bunları biliyoruz. Ham'ın işlediği bir günah sebebiyle hatta kimi rivayetlerde bedeninin siyahlaştığı ve kardeşlerine kul olarak cezalandırıldığından bahsedilir. Yani adeta köle olduğundan bazı kaynaklar bahseder. Dolayısıyla Tevrat'ta buna ilişkin köle ilgili bir sürü ne diyelim delil bulunabilir, atıf bulunabilir ve kölelerin nasıl bir uygulamaya tabi tutulduğundan efendime söyleyeyim birçok farklı noktaların değinildiğini görürüz. Genelde hem Tevrat'ta, İncil'de yani Yahudilik ve Hristiyanlık'ta köle azadı ile ilgili bir hüküm olmadığını da görüyoruz. Köleliğin kaynaklarından bazı örnekler görülebilir. Yani işte borçlarını ödemeden ölen kimsenin başka malı yoksa çocukları bile köle olarak alınabilir. Ya da Hazreti Yusuf'un hikayesini hepimiz biliriz. İşte Bünyamin'in bir tas çaldığı rivayeti ya da tas çuvalına konularak onun alıkonulması gibi genel anlamda hırsızın malını çaldığı kimsenin kölesi haline gelmesi gibi böyle antik dönemlerde çok farklı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu yani çok çok antik dönemdeki kısımlara uzun girmeyeceğim ama mesela antik Yunan'ı düşünün ki Batı medeniyetinin beşiği olarak hatırladığımız antik Yunan'da, Atina'da toplumun üçte birinden fazlasının köle olduğu biliniyor. Yani yine Roma İmparatorluğu ekonomik olarak köle gücüne dayanan bir imparatorluktu. Kölelik çok aşırı bir şekilde yaygındı.
Yani sistematik hale gelmiş değil mi hocam?
Kesinlikle. Yani hatta bazı yorumlar şunu da söyler. Yani antik Yunan'da niye işte filozoflar böyle ne diyelim çok kayda değer eserler ürettiler? Çünkü aslında boş zamanları vardı. Onlar için çalışacak çok ciddi bir köle nüfus söz konusuydu. Mesela Çin'de bu kadar ciddi bir köle nüfusu görmüyoruz aynı dönemlerde. Roma İmparatorluğu'yla Çin'i mukayese ettiğimizde Han Hanedanı orada böyle aşırı bir yani çok çok az köle miktarını görüyorsunuz. Daha çok özgür köylüler olarak oradaki bir ekonominin dayandığı nüfusu görmek mümkün. Ama Roma deyince tam anlamıyla bir köle imparatorluğu akla geliyor. Kölelerin hiçbir değeri yok. Hatta bir dönemler azat edilmelerinin bile yasaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla yani Batı'daki köle tarihi belki anlatılınca, konuşulunca ilk etapta biz Amerika'nın keşfi ve sonrasındaki köleliği hatırlıyoruz ama antik Yunan'ı ve Roma'yı unutmamak gerekir. Burada çok ciddi bir kölelik tarihi yatıyor. Bunu unutmamak gerekir. Şunu da belki söyleyebiliriz bu ilk sorunuz bağlamında.
Buyursunlar.
Kimler köle yapılıyordu ya da köleliğin kaynakları neydi? Aslında büyük oranda birçok toplumda savaş esirlerinin köle yapıldığını görüyoruz. Korsanlık gibi çeşitli yollarla kaçırılan ya da yabancı ülkelerden getirilen insanların köleleştirildiğini görebiliyorsunuz. Kölelerden doğan çocukların yine doğal olarak köle kabul edildiğini görüyorsunuz. Çeşitli toplumlarda borca karşılık insanların köleleştiğini görüyorsunuz. Bazen hatta fakir anne babaların çocuklarını köle olarak sattığı dönemlere bile rastlanılıyor farklı toplumlarda. Dolayısıyla bunlar ciddi anlamda köleliğin kaynağı olarak karşımıza çıkan uygulamalar diyebiliriz.
Kıymetli hocam, şimdi aslında sıkça tartışılan bir mesele var. Sizinle konuşmanıza değindiğiniz bir husus. O sebeple sormak isterim. Kullukla kölelik arasındaki fark nedir? Ya veya bu iki kavram birbirinin yerine ikame edilebilir mi?
Şöyle aslında köle tabiri için çok kullanılan kavram var. Yani kul da bunlardan bir tanesi, ben de bunlardan bir tanesi ki bunları biz günümüzde bile kullanırız değil mi?
Evet.
Bendeni dediğimizde aslında köleniz demek.
Evet.
Yani Osmanlı'daki efendim kul sistemini düşünün. Yani ama başka tabirler de var. İşte ilk aklıma gelenler halayık, esir ya da Farsça'da kullanılan, farklı Arapça'da kullanılan kelimeler var. Bende Arapça bir kelime. Gulam bir başka tabir. Memluk yine mülk kökünden kullanılan bir tabir. Buna birazdan belki değineceğim. Rakik Arapça daha fazla kullanılan bir tabir. Dolayısıyla pardon unuttuğum bir şey var. Abd. Hani bu Allah anlamında da kullandığımız abd kelimesi de yine kullanılıyor. Bu kelimelerden benim kanaatim aslında bazıları biraz daha nasıl ifade edeyim, edebi anlamda kullanılarak bendeniz, kulunuz gibi ifadeler gerçek anlamdaki bir köleliği ifade etmiyor. Hı-hı. Mesela bunu işte tarihte Osmanlı'da vesaire ya da arşiv kaynaklarında görürsünüz. Bir ne diyelim, daha yüksek bir mertebeye yazılan metinlerde o sadakatini belirtmenin bir aslında usulüydü bu. Bunu ben mesela İngiliz arşiv belgelerinde de görüyorum. Yani bir İngiliz diplomat kendinden daha üstün birisine yazdığında servant, yani benzer bir şekilde kul ifadesini kullanıyor. Hı. En adi hani kulunuz diyebiliyor. Dolayısıyla bu tür ifadeler, yani kul ve bende gibi ifadeleri gerçek anlamda köle gibi düşünmemek lazım. Mesela memlük ifadesi, demin ifade ettim, mülk kökünden geliyor, ismi meful. Mülk edinilen şey demek memlük. Ama biz memlük deyince tarihte ne aklımıza gelir? Mısır'daki memlüklüler, evet, ya da daha sonra Osmanlı Orta Doğusu'nda çeşitli vilayetlerde bulunan bir sınıf akla geliyor. Aslında şeye benziyor bir çeşit memlükler. Memlükler ifadesini biz Türkçe'de kölemenler diye de çeviriyoruz. Burada köle ifadesi yine çok dediğim çarpıcı geliyor. Ama tekrar ediyorum, buradaki ifade kölelikle bir alakası yok. Bunu devşirme ile belki kıyaslayabiliriz kölemenleri. Devşirmeleri nasıl ki Osmanlı gayrimüslim tebasından, Hristiyan tebasından çoğunlukla alıp onları eğitiyor, İslamlaştırıyor ve sivil ve askeri bürokrasi entegre ediyorsa, Memlüklerde büyük oranda Kafkaslardan, özellikle Çerkezler ve Gürcülerden ne diyelim gençlerin alınması ve bürokrasiye entegre edilmesidir. Ve bu yoluyla işte Memlük mü devleti ortaya çıkıyor ya da Bağdat'ta Osmanlı hakimiyetinde yaklaşık 80 yıllık bir kölemen vali dönemi var. Dolayısıyla Memlükler daha çok mülk edinilen şey köle anlamında değil, aslında bürokrasinin bir parçası, bir sınıf olarak düşünülmesi gerekir. Ve bu Memlükler daha çok Kafkas orijinli oldukları için, kökenli oldukları için daha beyaz tenliler. Abd kelimesi ise daha ziyade zenci köleler için kullanılıyor. Hı. Ve bugün köle deyince nedense bizim zihinlerimize daha çok zenci köleler akla geliyor, Afrikalı köleler akla geliyor. Ama belki ileride gelecek Afrika belki en büyük köle pazarıydı ama köle pazarının yegane coğrafyası değildi. Başka yerlerde de köle temini yapılıyordu diyelim.
Peki şimdi İslam dininde de kölelik kavramı var. Her ne kadar ifade buyurduğunuz geleneksel anlamda kölelik gibi anlaşılmasa da, o şekilde değerlendirilmese de, yorumlanmasa da veya uygulanmasa da, İslamiyet'te de kölelik kavramı mevcut. Peki İslam'daki köleliği nasıl tanımlayabiliriz hocam?
Evet. İslam'ın ortaya çıktığı sıralarda bir defa Arap Yarımadası'nda ya da Hicaz bölgesinde kölelik bir defa yaygındı. Yani İslamiyet'ten önce çok var olan bir durumdu. Ve köleler hürlerle arası kesin çizgilerle ayrılmış bir adeta bir alt bir sosyal sınıfı oluşturuyordu. O yüzden de İslam'ın getirdiği daha böyle eşitlikçi anlayış mevcut Mekke'deki müşrikleri çok rahatsız edecekti. Değil mi? Yani köleyle efendisini aynı safta namazda buluşturan bir din anlayışı oradaki yerleşik düzeni temelinden sarsacaktı. İslamiyet aslında köleyle ilgili çok ciddi yeni uygulamalar getiriyor. Özellikle onlara muamele noktasında çok ciddi yenilikler getirecek. Azat etme noktasında çok kesin ve kati bir çözüm sunmuyor. Bu biraz oradaki toplumun yapısıyla da alakalı. Aslında İslamiyet döneminde de köleliğin en önemli kaynağı savaş esirleri olacak. Hı hı. Ve aslında İslam neden kölelik kurumunu ortadan kaldırmadığı sorusunun cevabı da burada yatıyor. Çünkü savaş esirlerinin akıbeti çok büyük oranda ölümdü. Yani aslında kölelik ölüme bir alternatif olarak korunmuştu. Yani savaş esirleri ya öldürülecek ya işte fidye karşılığında esirler takas edilebilir vesaire. Ama diğer taraftan öldürülüyor ki bu köleliğe göre çok daha kötü bir uygulama. Bu kapsamda değerlendirildiğinde aslında belki İslamiyet'in köleliği ortadan bir kurum olarak kaldırmayıp aslında kölelerin statüsünü, toplum içindeki konumunu iyileştirdiğini özellikle bilmek gerekir. Şunu biliyoruz ki bir defa sahabeler arasında köle kökenli olanlar vardı.
Evet.
İşte Bilal Habeşi, Habeş diyarından Afrikalı siyahi bir sahabeydi. Ama belki daha az bilinen örneklerden bir tanesi Selman-ı Farisi.
Evet.
Selman-ı Farisi adı üstünde İranlı ama kaçırılarak Yahudilere satılmış ve İslamiyet'e girmek üzere Medine'ye kadar gelmişti. Dolayısıyla Arap Yarımadası'ndaki köleler arasında belki zenciler, Afrika kökenli köleler büyük bir yekün tutsa da Rum menşeli, Arap menşeli, hatta İran menşeli köleleri de görmek mümkün. Burada tabii İslam'ın getirdiği en önemli iyileştirme, kölelere karşı yapılan muameledeki iyileştirme. Özellikle onlara işte yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin tarzındaki Hazreti Peygamber'in hadisleri, sözleri önemli. Hatta onlardan yani Hazreti Adem'e dayanan nesep nedeniyle kardeşiniz diye bahseden şeyler var, hadisler var. Ve cariyelerle evlenmenin teşvik edildiği durumlar söz konusu. Bunlar peygamberin hadislerinde geçen ifadeler ve birçoğumuzun bildiği kefaret olarak kölelerin azat edilmesi meselesi var. Yani bazı günahların kefareti olarak köle azat edilmesi teşvik edilmiş, salık verilmiş. Bu bakımdan İslamiyet özellikle kölelere yapılan muamele noktasında çok ciddi bir iyileştirme getirmiştir diyebiliriz.
Yani kölelik kavramını komple kaldırmaksızın insanlara köleleri azat etme hususunda teşvik ederek aslında bir anlamda kölelik sisteminin çok da iyi olmadığını İslam dini salık veriyor.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani en basitinden Çağrı filminden dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Yani kendilerine eziyet edilen kölelerin değil mi Müslüman zenginler tarafından satın alındığını ve o şartlardan kurtarıldıklarını biliyoruz.
Evet.
Hazreti Ebu Bekir gibi sahabeler bunu özellikle yapıyordu. Dolayısıyla kölelik arzu edilen bir şey değil kesinlikle. Bu noktada İslamiyet de onlara yönelik uygulamada çok ciddi yenilikler, iyileştirmeler getirmek suretiyle onların da bir insan olduğunu ve mesela aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim, bir hadis. Diyor ki, onlara kölem demeyiniz, oğlum, kızım diye hitap ediniz. Bakın bu çok enteresan. Yani adeta böyle ontolojik bir fark görmüyor. Yani senin işte deri rengin siyahtır, sen Afrikalısın ya da kölesin, statü farklı deyip onlara bir ayrım yapmıyor. Bu özellikle kölelerle ilgili hadislere bakıldığında bu tarz ifadeleri çok görebilir dinleyicilerimiz. Onlara kölem demeyiniz, oğlum, kızım diye hitap ediniz. Ya da devamında başka bir hadis, Adem'in nesli olarak köleler de sizin kardeşlerinizdir diyor. Dolayısıyla bunlar oldukça önemli ifadeler. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de insanların iyilik yapmaları gereken kimseler sayılırken anne, baba ve yakın akraba ile birlikte köleler de zikredilmiştir.
Evet.
Dolayısıyla bunlar belki örneklerini çoğaltmak pekala mümkün. İslamiyet'in getirdiği sayısız iyileştirmelerdendir. Ve kölenin azat edilmesi mesela Tevrat'ta, İncil'de görmüyoruz ama İslamiyet bunu teşvik ediyor. Kefaret olarak kölelerin azat edilmesini teşvik edildiğini görüyoruz. Bu bazen anlaşma yoluyla oluyor, bazen bir sene tahdidiyle oluyor. Bazen efendinin ölmesiyle kölenin de otomatik olarak hür kabul edildiği durumlar oluyor. Yani bu azat edilmenin de çeşitli usulleri vesaire var. Ama böyle biz köle deyince aklımıza genelde sanki ölünceye kadar çalışmak zorunda, efendisi için hizmet etmek zorunda olan bir insan hatırlıyoruz. Bu çoğu zaman doğru bir algı değil. Yani bir kölenin efendisi için çalıştığı seneler çoğunlukla sınırlıydı. Ve mesela Osmanlı gibi bir toplumda bu genellikle ortalama olarak 7 yıl gibi bir şeydi. Yani ömür boyu işte ölünceye kadar, yaşlanıncaya kadar hizmet edecek vesaire gibi bir şey söz konusu değil. O açıdan mesela Batılıların Afrika'da yaptığı köle ticaretiyle kıyaslandığında İslamiyet'in kölelere yapmış olduğu muamele çok çok insani idi ve bu noktada hiçbir şekilde kıyas kabul edilmez.
Evet. Hocam bir araya gireceğiz ama izniniz olursa bununla alakalı bir cümle söylemek istiyorum. Şimdi ifade buyurdunuz, dediniz ki İslam dinindeki köleliğin temel kaynağı savaştır. Savaşta insanlar köle olarak alınabilirler ve çoğunlukla savaşta alınan köleler öldürülüyordu. Onun için bu hareketin önüne geçme adına biraz da bir anlamda da insanların hayatını da kurtarmış olunuyor bu şekilde. Köylük müessesesi tamamen kaldırılmalı dediniz. Bir de hocam köylük müessesesinin tamamen kaldırılması durumunda da bu insanların sosyal ve toplumsal açıdan çok ciddi sıkıntıya girebilecekleri de muhakkak. Çünkü herhangi bir mal varlığı yok, bir şey yok. Nasıl geçinecek, neyi içecek? Bir buhranla karşı karşıya kalmamak için de açıkçası bu müessesenin bir süre devam ettirilmesi de gerekiyordu diye düşünüyorum ben yani.
Mesela bu konudaki yorumlardan bir tanesi de şudur. Yani köleliğin kaldırılabilmesi için daha tekil uygulamalardan ziyade belki daha evrensel uygulamalar önemli. Yani tek bir devletin köleliği kaldırması bazen ekonomik bir dezavantaj gibi de algılanabiliyor. Yani şöyle düşünün, atıyorum A ülkesi köleliği yasaklıyor ama diğer ülkeler köle ticareti yapmaya, köleler üzerinden para kazanmaya devam ediyor. Bu sanki ne diyelim, köleliği kaldıran ülke için dezavantaj bir hususmuş gibi ortaya çıkıyor. Yani tekrar ediyorum, köleliğin devam ettirilmesindeki maslahatlar ya da düşünceler çok farklı. Ama İslamiyet düşünüldüğünde benim okuduğum kaynaklarda özellikle esirlerin öldürülmesindense köle olarak tutulmasının tercih edildiği şeklinde yaygın bir kanaat. Bunu ifade etmek lazım. Yani esirlerin öldürülmesi çok daha hoş bir şey değil, efendime söyleyeyim. Ve onlara daha insani bir muameleyle en azından belli bir süre köle olarak da olsa hayatta kalma, hizmet etme imkanı vermiş olmaları sağlanıyor diyelim.
Eyvallah hocam. Bir ara verelim isterseniz, ardından konuşmaya devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Bu hafta programımızda kölelik kavramının tarihini konuşuyoruz. Birinci bölümde aradan önce İslam öncesi köleliğe ve İslamiyet'te köleliğe bir anlamda giriş yapmış olduk. İnşallah farklı vesilelerle her biri bir program konusu olacak bu mevzuları. Uzun uzun diye konuşuruz. Hocam şimdi asıl gündem maddesi olan, bugün üzerine konuştuğumuz ve sıkça insanların, uzmanların yorumladığı konuya giriş yapmak istiyorum. Amerika'nın keşfi ve Amerika'nın keşfinden sonra ortaya çıkan kölelik kavramı. Amerika'nın keşfinin köleliğin tarihindeki yeri nedir hocam?
Evet. Şimdi Amerika'nın keşfi ya da yeni kıtanın keşfiyle beraber aslında kölelik kurumunda yeni bir safhaya geçiliyor demek yanlış olmayacaktır. Chattel slavery dedikleri İngilizce tam anlamıyla kölelere mal muamelesi yapılan, çok ne diyelim kötü muamelenin yoğun bir şekilde başladığı bir aşamaya girdi. Ve rakamsal olarak da çok ciddi bir büyüme olacak köle ticaretinde. Demin İslam öncesi ve İslamiyet yıllarında kölelikten bahsettik. Ben aradaki farkın, yani yeni dünyanın, Amerika'nın keşfinden sonraki köleliğin yoğunluğu, cesameti ile öncesinin karşılaştırılması adına bir rakam vermek istiyorum. Amerika'nın keşfinden önceki 1000 yıllık dönemde, hani Amerika 1492'de keşfedildi. Bundan önceki 1000 yıllık dönemde 9 milyon insanın köleleştirildiği varsayılıyor. Ama Amerika'nın keşfinden sonraki 400 yılda en az 13 milyon insan köleleştiriliyor. Yani çok çok daha kısa bir süre, 1000 yıla 400 yıldan bahsediyoruz. 9 milyon köleden en az 13 milyon, bazı kaynaklar bunu 20 milyona kadar çıkarttıkları bir köleleştirme söz konusu. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir artış söz konusu ve bu Amerika kıtasına taşınan köleler neredeyse hepsi Afrika kıtasından da. Kölelik deyince ya da köle ticareti deyince bizim aklımıza ilk etapta Afrika kıtası geliyor, kara kıta geliyor, talihi kara kıta aklımıza geliyor. Ama bir kenara not düşmek adına da söyleyelim. Kafkaslar bölgesi de önemli. Yani Gürcüler, Çerkeslerinin bulunduğu Memlük köken dediğimiz, demin aradan önce bahsettiğimiz kısım önemli. Ve bu insanlar daha çok sadakatleriyle öne çıkıyor. O yüzden bürokraside istihdam edilmeleri çok önemli. Yani köylü olarak kullanmaktan ziyade bir sivil ve askeri sınıf olarak kullanılıyor. Bir de Doğu Avrupa, özellikle Vikingler burada insanları, esirleri köleleştirip sattıklarını biliyoruz. Ama bu köle kaynakları arasında her zaman Afrika çok daha büyük bir rol oynayacak. Ve beyaz adamın Afrika'daki insanları köleleştirmesiyle beraber çok ciddi anlamda servetler kazandığını göreceğiz.
Hocam çok özür dilerim. Şimdi Christoph Kolomb'un Amerika'nın keşfi Christoph Kolomb tarafından Amerika'nın keşfedilmesinin ardından bölgede yaşayan yerlilerin katledilmesi var. Peki onlar içerisinden köleleştirilenler var mı?
Şimdi şöyle, Christoph Kolomb 1492'de kazara Amerika kıtasını keşfediyor. Tabii daha sonra birçok ne diyelim macera peresin Amerika kıtasına doğru seyri sefer yaptığını görüyoruz. Bunlardan birkaç tanesi önemli. Bir tanesi Hernan Cortez'dir. Bu adam özellikle bugünkü Meksika kısmına giderek Azteklerin soyunu tüketecektir. Diğeri de François Pizarro'dur. Pizarro da bugünkü Bolivya, Peru, yani Latin Amerika'nın, Güney Amerika'nın kuzeybatı bölgesindeki kısma gidecek ve buradaki İnka medeniyetini yok edecek. Yani aslında Amerika keşfedilmeden önce kimsenin yaşamadığı bir toprak değil. Burada çok büyük imparatorluklar, nüfus var. Aztek medeniyeti, İnka medeniyeti bunlardandı. Ama gerek beyaz adamın yaydığı salgın hastalıklar, çiçek hastalığı özellikle, gerekse ateşli silahlardaki üstünlükleri vesaire, kısa zamanda bu imparatorlukların üzerinde hakimiyetlerini sağlayacaklar, kuracaklar. Şimdi bu insanlar, beyaz adam yeni kıtada hakimiyetini kurduktan sonra aslında Afrika'dan hemen köle getirmiyor. Buradaki yerli insanları ilk etapta köle gibi kullanmaya başlıyor. Yani burada önemli olan birkaç husus var. Bunlardan bir tanesi madenlerde çalıştırılmaları. Özellikle Mexico City'de ve İnka bölgesinde iki tane çok büyük maden var. Bir tanesi Meksika'daki Zacatecas madeni, diğeri de Potosi madeni. Bu madenlerdeki gümüş kaynakları özellikle Avrupalı beyaz adamı zengin edecektir. Ve bu yerli insanların bu madenlerde çok kötü şartlarda haftalarca belki gün yüzü görmeden yer altında çok uzun saatlerde çalıştırıldıklarını kaynaklardan okuyoruz. Bir diğeri de madenlere ilaveten büyük tarım plantasyonları. Yani devasa büyüklükteki arazilerde işte ne diyelim tütün ekiyorlar, şeker kamışı ekiyorlar, pamuk ekiyorlar ve bu o kadar büyük devasa araziler ki yani sıradan ailelerin asla ekip bitiremeyeceği, her birinde ortalama 100 kadar kölenin çalıştırıldığı araziler bunlar. Dolayısıyla yerli nüfus bir şekilde hastalıklardan, savaşlardan tükenince asıl iş gücü arayışı olacak. Ve bu iş gücü arayışında da beyaz adamın aklına Afrika'daki köleler gelecek. Ve o yüzdendir ki ilk köle seyahati için, köle ticareti için yapılan seyahat 1525 tarihlerin verilir. Yani Amerika kıtası 1492'de fethedildi. Yani ondan yaklaşık bir 30 yıl kadar sonra köle ticaretinin ilk gemileri yola koyulmuş oluyorlardı. O yüzden önce Amerikalı yerliler ama onların soyu tükenmek üzere olunca onların yerine Afrika'dan köleler getirmek bir çözüm olarak düşünüldü. Ve demin de ifade ettiğim gibi yaklaşık 400 yıllık bir süreç içerisinde 13 milyondan fazla Afrikalı insanın köleleştirildiğini görüyoruz.
Evet. Afrika zaten ifade buyurduğunuz gibi kölelik deyince akla gelen ilk coğrafya maalesef. Osmanlı da enteresan bir şekilde Kuzey Afrika hariç hiç, onun alt tarafına hiç inmemiş. Bunu Osmanlı döneminde konuşacağız ama Afrika'nın köleleştirme sürecini isterseniz biraz konuşalım. Portekizli korsanların 1500'lü yıllarda yaptığı seferler sırasında oraları işgal etmesiyle başlıyor süreç değil mi?
Aslında daha erken de başlatılabilir. Yani 1390'lardan itibaren Portekizlerin özellikle Fas'ın kuzeybatısındaki adalarda, yani bugün tatil yöresi olarak çok meşhur olan Kanarya Adaları, Madeira Adaları, Portekizli saldırılarına ilk maruz kalan yerler ve buraları köleleştirdiklerini biliyoruz, buraların halklarını. Ama daha sonra aşağıya inecekler, Afrika kıtasının batı sahillerine özellikle inerek burada ciddi bir köle ticareti başlatacaklar. Burada ilginç olan nokta şu İbrahim Bey, Avrupalılar köleleri yani Afrika kıtasının içlerine girerek yakalamıyorlar. Yani genellikle sahil şehirlerinde, liman şehirlerde bu işi yerlilerin yapması için onlarla işbirliği içerisine giriyorlar. Hmm. Yani yerli işbirlikçileri ki bunların bir kısmına ateşli silahlar veriyorlar ve ateşli silahlarla kölelerin yakalanması daha kolay hale geliyor. Efendime söyleyeyim. Ve yakalanan bu köleler liman şehirlere getiriliyor ve gemilere yüklenmek suretiyle kıta Amerika'sına taşınıyor. Burada özellikle seyahat oldukça çok kötü şartlarda yapılıyor. Dinleyicilerimiz internette bakabilirler. Amistad diye bir film var. Bu köle gemilerinden bir tanesi. Artık kölelik ne diyelim Amerika'da, Avrupa'da o kadar çok işlenmiş, çalışılmış bir konu ki üzerine düzinelerce belgeseller, filmler vesaire bulmak mümkün. Belki bir anlamda günah çıkarmak için bunu yapıyorlar ama internet gerçekten çok güzel görseller var, izlenebilir. Amistad filmi de bunlardan bir tanesi. Şunu demek istiyorum, köle ticareti için özel gemiler yapılıyor. Yani özellikle ne kadar fazla köle taşıyabilen gemi yapabiliriz mantığıyla yapılıyor bunlar. Bilhassa gemilerin alt kısımlarına bu köleler yatırılıyor sırayla. Bizim balık istif dediğimiz yan yana uzanmış şekilde yatırılarak düşünün birkaç ay yolculuk ediyorlar. Ve çok daha ne diyeyim, çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Bu 13 milyon insanın Afrika'da köleleştirildiğini söyledik en az. Bunun 6'da biri yolda ölüyor. Yani 6'da biri ne demek? 2 milyondan fazlası henüz Amerika kıtasını göremeden ölüyor. Niye? Kimisi susuzluktan, kimisi işte hastalıktan, kimisi kötü beslenmeden vesaire, kötü muameleden, işkenceden, hatta o filmde de var. İşte isyan etmek istediklerinde ele başlanın direkt canlı canlı zincirli ve taşlara bağlanarak okyanusun dibine atıldıklarını falan görüyorsunuz. Dolayısıyla çok çok kötü şartlarda bir ne diyelim yolculuk yapıyorlar ve 13 milyon kölenin neredeyse %45'i 50'si Latin Amerika ve bilhassa da Brezilya'ya gidecek. Brezilya kölelik anlamında ilginçtir, önemli bir yer. Hı hı. Daha Orta Amerika ve Kuzey Amerika'dan farklı olarak Brezilya'da o dönemlerde değerli bir maden yok, efendime söyleyeyim, ve verimli arazi var. Verimli arazi demek büyük tarım plantasyonları yapabilirsiniz ama bu tarım plantasyonlarında, arazilerinde çalışacak insan gücüne, iş gücüne, köle gücüne ihtiyacınız var anlamına geliyor. Ve haritada da dinleyicilerimiz göz önünde bulundursa, haritada Brezilya ile Orta Afrika birbirine coğrafi olarak daha da yakın aslında. Hı hı. Dolayısıyla çok ciddi miktardaki köle Brezilya'da kendilerini bulacaklar. Bilmem hatırlar mısınız? Benim yaşım müsait artık, öyle söyleyeyim. Ben ortaokul yıllarken 1980'li yıllarda televizyonlarda bir dizi vardı. Köle Isaura. Brezilya'daki bir köle hayatını anlatan bir diziydi. Yine böyle devasa çiftlikler ve bu çiftliklerde yaşayan kölelerin hayatını anlatırlardı. Dolayısıyla şu da oldukça ilginç ki dünyada köleliğin yasaklandığı en son ülke olacaktır Brezilya. Yani birçok yerde işte 1820'lerden itibaren kölelik yasaklanmaya başlayacak ama Brezilya'da 1888 gibi çok daha ileri bir tarihte kölelik yasaklanacak. Ama tekrar edeyim, ilk başlangıcı işte bu da bir ne diyelim tarihin cilvesi midir nedir? Bugün özellikle Avrupalıların tatil yöresi olarak gördükleri ve gitmek için can attıkları yerler, yani Kanarya Adaları ya da Karayipler'deki San Salvador gibi, Barbados Adaları gibi turistik açıdan çok önemli yerler, kölelerin ilk kullanıldığı yerlerdi. Özellikle tropik iklimi nedeniyle şeker kamışı üretimi, şeker üretiminde köleler çok ciddi anlamda kullanıldı. Şeker kamışının üretilmesi çok zordur. Nemli, rutubetli bir ortam ister. Hastalıklara çok uygundur. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde ne diyelim insanların öldüğü bir ortamdır aslında. Bu da iş gücü bakımından kölelere ihtiyacı oldukça öne çıkartıyordu. Şöyle yine çarpıcı bir şey söylemek istiyorum.
Buyursunlar.
Amerika kıtasındaki ortalama bir kölenin ömrü diyor ya da çalışma süresi 3 yıldı diyor. Hı. Eğer biraz daha genç, vücudu cinç ve dirençli ise diyor, bu 7 yıla kadar uzayabilirdi diyor. Yani aslında çalışma şartları çok kötü, çok uzun saatler çalışıyorlar ve maruz kaldıkları muamelelerden dolayı da çok uzun süre yaşamıyorlar. Dolayısıyla bu kısa ömürlü köleler bu iş gücü ihtiyacının devamlı sürmesi anlamına geliyor. Bir ara şunu düşünecek beyaz adamlar, ya biz bu köleleri Afrika'dan, işte Angola'dan, Kongo'dan getirmektense onları bu yeni kıtada biyolojik olarak üremelerine, çoğalmalarına mı yoksa izin versek? Yani çoluk çocuk sıkıntıları olsun, o çoluk çocuğu da köle yapalım. Dolayısıyla daha mı az masraflı olur ya da modern tabirle daha rentable mı olur? Ama gelin görün ki şunu anlıyorlar, işte tarlada çalışacak bir çocuğun yetişmesi için belki 8-10 yıl en az gerekecek. Dolayısıyla bu çok daha masraflı görülür ve uzun süre Afrika kıtasından köle taşımaya devam edecekler.
Hocam Afrika ile ilgili söylenecek çok şey var da konuşmanızın bir yerinde enteresan bir noktaya temas ettiniz. Liman şehirlerine geliyorlar, sahillerin bulunduğu liman şehirlerine geliyorlar ve kıtanın içine kendileri girmektense bölgede işbirliği yaptığı yerel unsurları göndererek oradan köle topluyorlar. Çünkü kıtanın içerisinde kendilerini neyin karşılayacağını bilmiyorlar. Tam anlamıyla hocam bir kapitalist kafası yani.
Tabii. Yani maşa kullanmak tabiri var ya bizde. Bunu yapıyorlar özellikle. Ve burada kaç dakikamız var bilmiyorum ama köleliğin Afrika toplumuna etkilerini de aslında bir anlamda gündeme getiriyor. Şöyle ki normalde kırsal bir toplumda, gelişmemiş bir toplumda güç kaynağı olarak neyi görüyorsunuz? Toprak. Eğer bir insan çok toprak sahibi ise işte toprak ağası olur ya da mülk sahibi ise önemli bir kişi haline gelebilir. Ama bu köle ticaretinden sonra şunu görüyorsunuz. Bir, daha fazla toprağa sahip olmak, daha fazla hayvana sahip olmak artık bir güç kaynağı olmaktan çıkacak. Bunun yerine daha savaşçı gruplar ve tüccar gruplar öne çıkacak. Özellikle de eli silahlı, yani beyaz adamın silah verdiği ve dolayısıyla onlarla işbirliği yaptığı bir kesim ortaya çıkacak ki bu kesimler de o silahın verdiği psikolojik üstünlük ile yeni bir lider tipi olarak karşımıza çıkıyor. Ve aynı şekilde bir sosyal dönüşüm de yaşanacak. Yani işte toprak sahibi olan, çok sayıda sürüye, hayvana sahip olan insanlar belki daha iç bölgelerde yaşarken güç merkezi biraz daha liman şehirlerinde, Atlantik Okyanusu'nda o köle ticaretinin yapıldığı yerlere doğru bir ağırlık merkezini kaydığını da göreceğiz. Bir de çoğu zaman göz ardı edilen bir husus var ki o da şu, köle ticaretinin Afrika'daki demografik yapıyı ya da cinsiyet dengesini çok ciddi anlamda dönüştürdüğü. Yani kölelerde erkek gücünün daha tercih edildiği düşünülürse, çünkü madende çalışacak, tarlada çalışacak, güçlü, diri olması gerekir, kuvvetli olması gerekir. Erkekler daha büyük oranda tercih ediliyor. 13 milyon insanın köleleştirildiği bir kıtada erkek kadın nüfus oranının da ciddi anlamda bozulduğunu birçok yerde görüyoruz. Evet. Bazı toplumlarda işte kadın yöneticiler ortaya çıkacak, bazı Afrikalı kabile yapılarında. Efendim mesela bazıları gerilla savaşı olarak kadınlar çıkıyor. Ama çoğu yerde erkek az olup kadınlar çok olunca işte çoğu kadınla evlenme pratikleri gibi hususlar da ortaya çıkıyor. Yani biz daha çok Amerika'daki durumlarını konuşuyoruz ama Afrika'daki köleliğin neden olduğu o sosyal dönüşüm çoğu zaman da göz ardı ediliyor diye düşünüyorum açıkçası.
Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Aslında sadece Afrika'daki kölelik düzenini konuşmak için bir program ayırmak gerekir diye düşünüyorum. İnşallah başka vesileyle bunu masaya yatıralım. Çünkü Portekizlilerle başlamak üzere Belçikalıların, Fransızların ve İngilizlerin bölgede yaptığı katliamı ve insanlık dışı hadiselerin haddi hesabı yok. Hakikaten tarihe bir utanç vesikası olarak geçecek durumlara karşı karşıya bıraktılar dünyayı. Bir de yine son olarak bu az önce söylediğim şeyle ilgili bir şey de aktarmak isterim. Yani o dönemde kıtanın içlerine bölgede işbirliği yaptığı yerlileri gönderen Batılılar bugün de oradan getirip kendi ülkelerinde okutup kendi zihniyetlerine uygun bir şekilde yetiştirdikleri kişileri göndererek Afrika ülkelerinin başlarına yönetici yapıyorlar ve bir anlamda modern sömürü düzenini yine benzeri şekillerle inşa etmiş ve sürdürmüş oluyorlar hocam.
Evet, bu son söylediğiniz nokta da çok önemli ve belki ayrı bir program içeriği. Yani batılı devletlerin nasıl kukla rejimlerle kendilerine bağlı yönetimleri batı dışı toplumlara yerleştirdikleri de çok önemli bir konu. Ben bir şey daha demek istiyorum.
Buyursunlar.
Köle ticareti evet 1500'lerde başladı ama bunun zirve yaptığı dönemler 17. yüzyıl hatta 18. yüzyıl. Özellikle İngiltere, Hollanda, Fransa 1700'lerde bu işlerden çok ciddi servetler kazandılar. İşte yakında işte geçen hafta İngiltere'de bir köle tüccarının heykeli sürüklendi, nehre atıldı falan, bunu hepimiz izledik. Ama ne zaman işte Fransız devriminden sonra insan hakları, temel bireysel özgürlükler dile geldi. Batılı ülkeler, köle ticaretinden ciddi servet yapmış ülkeler bu sefer ne diyelim işin insanlık rolünü oynamaya başladılar. Köleliği kaldırmak için bir mücadele verdiler. Aslında ilk etapta köle ticaretini kaldırdılar. Köleliği değil. Kayman bu ticaretten çok büyük servetler elde ederek tabiri caizse kaymağını yedikten sonra daha ne diyelim demokrat, humanitarian, insancıl davranmak suretiyle köleliği ticaretini yasaklayarak daha sonra da köleliği yasaklamaya kalkıştılar ki bugünkü Amerikan toplumunda da yakın zamanlara kadar da bu siyah beyaz karşıtlığı, ırkçılık meselesinin arka planında, satır aralarında da bu kölelik meselesinin olduğunu unutmamak gerekir diye düşünüyorum.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Hakikaten yani uzunca bir tarihi çok net şekilde özetledik bu programımızda. İstifade ettim. Allah razı olsun. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade edeceklerdir. İnşallah önümüzdeki hafta hocam Osmanlı'da köylülük konusunu masaya yatıralım bir aksilik olmazsa.
İnşallah. İnşallah onu da konuşalım.
Eyvallah hocam. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolcu programımızda bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikteydiniz. Bu programımızda köleliğin tarihçesini biraz masaya yatırmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa Osmanlı'da kölelik konusunu konuşmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.